Ayrım 3.
Neden yalnızca bak Pola? Bu gece seninle konuşabilir miyim? Bana yardım edebilir misin? Kendimi gergin, yalnız, güdülenmiş hissediyorum. Uyumakta zorluk çekiyorum. Hayır, hayır. Söz konusu olamaz. Besinimi gizlice almayı tercih ettim. Bu yüzden Pola'nın benden doğrudan doğruya yardım talep etmesini istemek ne kadar ikiyüzlüceydi. O da gizlice yardım istemişti benden. Bunun için de paneli bahane olarak kullanmıştı. Ne olmuştu yani? Diz çökmesinde ısrar etmeden onu rahatlatmaya çalışmalıydım. Pola'nın öfke taşını düşünürken ilişkimizi kurtarma şansının ne kadar düşük olduğunu fark ettim. Kurnazlık zamanı değildi şimdi ve ona daha önce hiç olmadığım kadar açıldım. Sana ihtiyacım var dedim ve daha önce sık sık yaptığım gibi terapistlerin de gereksinimleri olduğunu hatırlattım ona. Ve belki de diye devam ettim, senin sıkıntılarına karşı yeterince duyarlı davranmadım. Ama ben akıl okuyamam ve yıllardır benim yardım teklifimi reddeden sen değil miydin? Söylemek istediğim şey ise bana bir şans daha ver. Bu kez senin sıkıntını görememiş olsam bile sonsuza kadar gitme idi. Ama o gün yalvarmanın eşiğine yeterince yaklaşmıştım, gelmiştim. Pola taş gibiydi ve birbirimize dokunmadan ayrıldık. Pola'yı aylardır aklımdan çıkarmıştım. Ta ki Pola'nın mantıksız bir şekilde hoşlanmadığı genç psikolog Dr. Kingsley bana onunla nahoş bir şekilde karşılaştığını söyleyene dek. Pola, Dr. Kingsley'in idare ettiği gruba geri dönmüştü. Artık projede birkaç grubumuz vardı ve psikoloğun deyimiyle bayan kanser izlenimi bırakıyordu. Ve konuşmasıyla oturumu tek eline almıştı. Hemen Pola'yı arayıp tekrar öğle yemeğine davet ettim. Pola'nın davetime çok memnun olmuş görünmesi beni çok şaşırtmıştı ama bir araya gelir gelmez bu kez hula sandviçleri sunmayan Stanford Fakülte Kulübü'nde buluşmuştuk. Pola'nın gündemi açık hale geldi. Doktor Kingsley'in dışında bir şey hakkında konuşmuyordu. Pola'ya göre Doktor Kingsley'in yardımcı terapisti konuşma yapması için Pola'yı gruplarına davet etmişti. Fakat konuşmaya başlar başlamaz Doktor Kingsley onu grubun çok fazla zamanını almakla suçlamıştı. "Onu azarlaman gerekiyor," dedi Pola ısrarcı bir şekilde. Öğretmenlerin öğrencilerinin profesyonelce olmayan davranışları yüzünden sorumlu tutulabileceğini ve tutulması gerektiğini biliyorsun. Ama Doktor Kingsley benim meslektaşımdı, öğrencim değil ve onu yıllardır tanıyordum. Hem kocası iyi arkadaşımdı hem de kendisiyle birçok grup yönetmiştim. Onun olağanüstü bir terapist olduğunu bildiğim için Pola'nın onun davranışını anlatışının oldukça çarpıtılmış olduğundan emindim. Yavaş ama çok yavaş bir şekilde Pola'nın onu kıskandığı kafama dank etti. Doktor Kingsley'e gösterdiğim ilgi ve şefkati kıskanıyordu. Onunla ve araştırma ekibiyle olan ilişkimi kıskanıyordu. Doğal olarak konsültasyon çalışmasına karşı direnmişti. Doğal olarak diğer araştırmacılarla işbirliğimi engellemeye çalışmıştı. Her türlü değişime karşı dirençliydi. Bütün istediği zamanı geri almak ve o ve benim için küçük grubumuzda yalnız olduğumuz günlere çevirmekti. Ne yapabilirdim? O ve Doktor Kingsley arasında seçim yapmam için ısrar edişi beni berbat bir ikilemin içine sokmuştu. Ben ikinizi seviyorum Pola. Seni ve Doktor Kingsley'i, kendi bütünlüğümü, Doktor Kingsley'in arkadaşlığını ve meslektaşlığını, seni bir kez daha benim tarafından terk edildiğini hissetmeden nasıl sürdürebilirim? Ona olası bütün yollarla ulaşmaya çalışmama rağmen aramızdaki mesafe gitgide büyüdü. Uygun sözcükleri bulamadım. Konuşabileceğimiz güvenli bir konu yok gibiydi. Artık ona kişisel sorular sorma hakkım yoktu. O da benim hayatıma karşı herhangi bir ilgi göstermiyordu. Yemek boyunca doktorları tarafından ne kadar kötü davranışlara maruz kaldığını anlattı. Sorularımı aldırmıyorlar. Tedavileri yarardan çok zarar getiriyor. Ayrıca grubumuzda olan kanser hastalarının bazılarıyla konuşan bir psikolog konusunda da uyardı beni. Kendi kitabında kullanmak için bizim bulgularımızı çalıyor. Kendini korusan iyi olur Eğer. Pola'nın büyük bir sıkıntı içinde olduğu açıktı. Paranoyası beni hem korkutmuş hem de üzmüştü. Sanırım sıkıntım yüzümden okunuyor olmalıydı çünkü gitmek için kalktığında birkaç dakika daha kalmamı söyledi. Sana bir hikayem var Eğer. Arkana yaslan ve sana çakal ve çekirgenin hikayesini anlatmama izin ver. Hikayeleri sevdiğimi biliyordu. Özellikle onun hikayelerini. Umutla dinlemeye başladım. Bir zamanlar hayatındaki baskılarla bunalan bir çakal varmış. Bütün gördüğü çok sayıda aç yavru, çok sayıda avcı, çok sayıda tuzakmış. Böylece bir gün tek başına kalabilmek için kaçar. Birden tatlı bir melodinin notalarını duyar. İyilik ve huzur melodisidir bu. Melodiyi ormandaki açıklığa kadar takip ederek bir kütüğün üzerinde güneşlenip şarkı söyleyen çekirgeyle karşılaşır. Bana şarkını öğret der çekirgeye. Cevap gelmez. İsteğini yineler ama çekirge sessiz kalır. Sonunda çekirgeyi yutmakla tehdit edince çekirge kabul ederek güzel şarkısını çakal ezberleyene kadar tekrarlar. Çakal yeni şarkıyı mırıldanarak ailesine doğru yola çıkar. Birdenbire bir yaban kazı sürüsü havalanarak dikkatini dağıtır. Kendini toparlayıp şarkıyı yeniden söylemek üzere ağzını açınca şarkıyı unuttuğunu fark eder. Bu yüzden yeniden ormandaki güneşli açık alana geri döner. Ama o gelene kadar çekirge deri değiştirmiş, boş derisini aynı kütüğün üzerinde bırakmış ve ağacın dalına uçmuştur. Çakal şarkıyı sürekli olarak içinde tutmak için hiç vakit kaybetmez. Çekirgenin hala içinde olduğunu düşünerek bir hamlede çekirgenin derisini yutar. Eve dönerken yine şarkıyı bilmediğini keşfeder. Mideye indirdiği çekirgeden öğrenemeyeceğini fark eder. Çekirgeyi dışarı çıkarıp öğretmeye zorlaması gerekmektedir. Çekirgeyi dışarı çıkarmak için bıçağını alarak karnını keser. O kadar derin keser ki ölür. İşte böyle Ir, dedi Pola, bana sevgi dolu, mutluluk veren bir gülümsemeyle. Uzanıp elimi tuttu, sonra kulağıma doğru eğilip fısıldadı, sen de kendi şarkını bulmalısın. Çok etkilenmiştim. Gülümsemesi, esrarlı hali, bilgeliğe uzanışı en çok sevdiğim Pola buydu. Masal hoşuma gitmişti. Üstün nitelikli Pola'ydı o. Eski zamanlardaki gibi hissetmiştim kendimi. Anlamı, yani kendi şarkımı söylememi görünen değeriyle aldım ve masalcının onunla olan ilişkimle ilgili daha karanlık, daha rahatsız edici imalarını bir kenara ettim. Bugün bile çok derinlemesine incelemeyi reddediyorum. Böylece her birimiz kendi şarkımızı ayrı ayrı söyledik. Kariyerim gelişti, araştırmalar yaptım, pek çok kitap yazdım. Geçmişte gıpta ettiğim akademik ödülleri ve terfileri kazandım. 10 yıl geçti. Pola'nın başlamasına yardım ettiği göğüs kanseri projesi uzun süre önce tamamlandı ve bulguları yayımlandı. Grup terapiyi metastatik göğüs kanseri olan 50 kadına önerdik ve 36 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırılınca hastaların geriye kalan hayatlarının kalitesinin büyük ölçüde arttığını bulduk. Yıllar sonra Lancet'te yayınlanan bir takip çalışmasında yıllar önce projenin temel araştırmacısı olmasını istediğim meslektaşım Dr. David Spiegel grubun üyelerinin hayatlarını anlamlı ölçüde arttırdığını gösterdi. Ama grup artık geçmişte kaldı. Başlangıçtaki köprü grubundaki 30 kadın ve metastatik göğüs kanseri çalışmasındaki 86 kadın öldü. Bir tanesi hariç hepsi. Bir gün hastane koridorunda kızıl saçlı ve kızarmış yüzlü genç bir kadın eliyle bana işaret ederek Pola West'ten selam getirdim size dedi. Pola? Olabilir miydi? Pola hala hayatta mıydı? Bunu bile bilmiyordum. Onunki gibi bir ruhun hala yeryüzünde olup olmadığının farkında olmayan bir insan haline geldiğimi düşününce ürperdim. Pola mı? Şimdi nasıl diye kekeledim. Onu nereden tanıyorsunuz? 2 yıl önce bana lupus, deri veremi çevrenin notu, teşhisi konunca Pola beni ziyarete gelip lupus kendine yardım kursuna davet etti beni. O zamandan beri benimle aslında bütün lupus topluluğuyla ilgileniyor. Hastalığınız için üzüldüm ama Pola, lupus, bunu duymamıştım. Ne ikiyüzlülük diye düşündüm. Nasıl duyabilirdim ki? Onu bir kez bile aramış mıydım? Kanser için kendisine verilen ilacın neden olduğunu söylüyor. Çok hasta mı? Pola söz konusu olduğunda bunu hiç bilemezsiniz. Kesinlikle bir lupus grubu başlatamayacak. Bütün yeni lupus hastalarını öğle yemeğine davet edemeyecek. Evden çıkamayacak kadar hasta olduğunda bizi ziyaret edemeyecek. Bizi lupusla ilgili yeni bir araştırmadan haberdar etmek için bir dizi uzman konuşmacı ayarlayamayacak kadar kötü değil. Ayrıca kendi kanser doktorlarına karşı tıbbi etik kurulu araştırması başlatacak kadar hasta da değil. Organize etmek, eğitmek, bakım vermek, kışkırtmak, lupus kendisine yardım kursları başlatmak, doktorlarını cezalandırmak kesinlikle Pola'nın işiydi. Genç kadına teşekkür ettim ve daha sonra Pola'nın numarasını çevirdim. Aradan 10 yıldan uzun zaman geçmesine rağmen numarasını hala ezbere biliyordum. Cevap vermesini beklerken kişilik yapısı ve uzun ömürlü oluş arasındaki pozitif bağıntıyı gösteren yaşlılar üzerinde yapılmış bazı çalışmaları düşünüyordum. Paranoid, titiz ve fazla öne çıkan geçimsiz hastalar daha uzun yaşama eğilimindeydiler. Didişen, kızdıran, canlı Pola'nın uysal ve ölü Pola'dan daha iyi olduğunu düşündüm. Aramama sevinmiş gibiydi. Evine öğle yemeğine çağırdı beni. Lupus'un kendisini güneşe karşı gün içinde restorana gidemeyecek kadar hassaslaştırdığını söyledi. Teklifini memnuniyetle kabul ettim. Öğle yemeği günümüzde Pola'yı bahçede buldum. Baştan ayağa çarşaflara sarınmış, olağanüstü geniş kenarlı bir şapka takmış, uzun, güzel kokulu İspanyol lavantasının yabani otlarını ayıklıyordu. Bu hastalık büyük bir olasılıkla beni öldürecek ama beni bahçemden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğim dedi. Kolumu sıkıca tutup beni içeri götürürken. Koyu eflatun renkli kanepeye götürdü beni ve yanıma oturup ciddi bir tonda konuşmaya başladı hemen. Seni son gördüğümden bu yana yıllar geçti Irv ama seni çok sık düşünüyorum. Hep dualarımdasın. Beni düşünmen çok hoşuma gidiyor Pola ama dualarına gelince oradaki eksikliklerimi biliyorsun. Evet evet bu alanda zihnini biraz açman gerektiğini biliyorum. Bu bana şunu hatırlatıyor dedi gülümseyerek. Henüz seninle olan işim bitmedi. Tanrı hakkında son konuşmamızı hatırlıyor musun? Yıllar önceydi ama benim Tanrı'yı hissedişimin geceleri gelen gaz sancısından çok farklı olmadığını söyleyişini hatırlıyorum. Konu dışındayken kulağa sert geliyor bu sözler, hatta bana bile. Ama hakaret etmek istemedim. Bir duygunun yalnızca bir duygu olduğunu kastettim sadece. Öznel bir durum hiçbir zaman nesnel bir gerçeği kanıtlamaz. Bir dilek, korku, huşu hissi, şey anlamına gelmez. Evet evet diye gülümseyerek sözümü kesti Pola. Katı ve değişmez materyalist nakaratını biliyorum. Pek çok kez dinledim bunu ve bu konuda gösterdiğin ihtiras, kendini adama ve inancın derecesi beni hep şaşırtmıştır. Son konuşmamızda hiçbir zaman yakın bir arkadaşın olmadığını, aklına hayranlık duyduğun, gerçekten dindar olan birini hiç tanımadığını söylediğini hatırlıyorum. Başımı salladım. Şey, o zamanlar sana söylemem gereken bir şey vardı. İnanan bir arkadaşını unuttun, beni. Seni mukaddes olanla tanıştırmayı ne kadar isterdim. Son iki haftadır seni düşündüğüm için şimdi araman ne kadar garip. Siraas'taki iki haftalık bir kilise inzivasından yeni döndüm ve seni de birlikte götürebilmeyi çok isterdim. Arkana yaslan ve sana anlatmama izin ver. Bir sabah ölmüş olan ama gerçekten ayrılmadığımız, sevdiğimiz biri üzerine meditasyon yapmamız istendi bizden. Ben henüz daha çocukken 17'sinde ölen abimi düşünmeyi istedim. O kişiye hiç söylemediğimiz bütün önemli şeyleri söyleyen bir veda mektubu yazacaktık. Sonra ormanda bu kişiyi bize sembolleştiren bir şey aradık. Son olarak da mektupla o nesneyi gömdük. Ben küçük bir granit parçası bulup bir ardıçın gölgesine gömdüm. Abim bir kaya gibiydi. Sağlam, değişmez. Eğer yaşasaydı beni desteklerdi. Hiçbir zaman bana aldırmazlık etmezdi. Pola bunu söylerken gözlerime bakıyordu. Ben itiraz etmeye çalıştım ama parmağını dudaklarıma götürüp devam etti. O gece, gece yarısı, manastırın çanları her birimizin kaybettiği insanlar için çaldı. İnzivada 24 kişiydik ve çanlar 24 kez çaldı. Odamda oturup çanın ilk çalışını dinlerken abimin ölümünü yaşadım. Gerçekten yaşadım. Ve birlikte yaşadığımız deneyimleri ve hiç yaşamadıklarımızı düşünürken üstüme tarif edilemez bir üzüntü çöktü. Sonra garip bir şey oldu. Bütün çanlar çalmaya devam ederken her çan sesi ölen köprü grubu üyelerini aklıma getirdi. Çanlar durduğunda 21 tanesini hatırlamıştım. Bütün çanlar boyunca ağladım. O kadar şiddetli ağlıyordum ki rahibelerden biri beni duydu, odama gelerek beni sarstı. Ir, onları hatırlıyor musun? Linda ve Bunny'yi hatırlıyor musun? Ve Eva ve Lily'yi. İlk grup üyelerimizin yüzlerini, hikayelerini ve acılarını hatırlarken gözlerim yaşarmıştı. Ve Madeline ve Gaby, ve Judy ve John, ve Evelyn ve Robin, ve Sel ve Rob. Birbirimize sarılıp hafifçe sallanarak küçük ailemizin 21 üyesini tekrarlayana dek Pola ve ben düetimize, ağıtımıza devam ettik. Bu kutsal bir an Irv dedi benden ayrılıp gözlerime bakarak. Ruhlarının varlığını hissedemiyor musun? Onları çok açık bir şekilde hatırlıyorum ve senin ruhunu hissediyorum Pola. Bu benim için yeterince kutsal. Irv, seni iyi tanıyorum. Sözlerime kulak ver. Gerçekte ne kadar dindar olduğunu gördüğün gün gelecek. Ama karnın açken seni döndürmeye çalışmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yemeği getireyim. Bir dakika bekle Pola. Birkaç dakika önce abinin asla sana aldırmazlık etmeyeceğini söylerken kullandığın ifade bana yönelik miydi? Bir keresinde dedi Pola, aydınlık gözleriyle gözlerime bakarak. Sana çok ihtiyacım olduğu bir anda beni terk ettin. Ama bu o zamandı. Geçti gitti. Artık geldin. O zaman dediği anı çok iyi bildiğimden emindim. Doktor Lee'nin tebeşiri havaya fırlattığı andı o. O tebeşirin uçuşu ne kadar sürmüştü? Bir saniye mi yoksa iki mi? ama o an belleğinde donup kalmıştı. Çıkarmak için buz kıracağına ihtiyacım vardı. Bunu deneyecek kadar aptal değildim. Bunun yerine abisine döndüm. Abinin kayaya benzediğini söyleyişin bana başka bir taşı hatırlattı. Bir keresinde aramıza koyduğun öfke taşını. Bugüne kadar abinden bana hiç söz etmediğinin farkında mısın? Ama onun ölümü aramızdaki bazı şeyleri anlamama yardım ediyor. Belki biz her zaman bir üçlü olduk. Sen, ben ve abin. Acaba onun ölümü, kendi kayan olmayı seçmenin, benim senin kayan olmama hiçbir zaman izin vermeyişinin nedeni mi? Belki onun ölümü diğer erkeğin zayıf ve güvenilmez olacağına ikna etmiştir seni. Durup bekledim. Nasıl cevap verecekti? Pola'yı tanıdığım onca yıldır ona ilk kez kendisi hakkında bir yorum sunuyordum. Ama hiçbir şey söylemedi. Ben devam ettim. Galiba haklıyım ve sanırım kilise grubunda bu inzivaya çekilmen, abine veda etmeye çalışman çok iyi olmuş. Belki ikimiz arasında her şey farklı olabilir artık. Yine sessizlik. Sonra anlaşılmaz bir gülümsemeyle ayağa kalkıp, şimdi seni doyurma zamanı diyerek mutfağa gitti. Bu ifade, şimdi seni doyurma zamanı, az önce onu doyurduğumu kabul etmesi anlamına mı geliyordu? Kahretsin, ona bir şey vermek ne kadar zordu. Bir süre sonra yemek üzere oturduğumuzda doğrudan doğruya gözlerime bakıp şunları söyledi. İrv, başım dertte. Benim kayam olur musun? Elbette dedim. Ricasının sorunun cevabı olduğuna memnun olarak. Bana dayanabilirsin. Ne tür bir dert bu? Derdini açıklamaya başladığında en sonunda ona yardım etmeme izin verdiği için duyduğum memnuniyet hemen üzüntüye dönüştü. Doktorlar hakkında o kadar çok konuştum ki sanırım tıbbı kara listeye alındım. Artık iyi bir tıbbi bakım almıyorum. Larchwood kliniğindeki bütün doktorlar bu işin içinde. Ama klinik de değiştiremiyorum. Sigortam tedavimi orada yaptırmamı gerektiriyor. Ve tıbbi durumum göz önüne alınınca başka hangi sigorta şirketi bana yaklaşır ki? Beni etik olmayan bir şekilde tedavi ettiklerinden eminim. Lupusumdan onların tedavileri sorumlu. Kesinlikle yanlış bir uygulama yapıldı. Benden korkuyorlar. Tıbbi notlarının bazılarını kimliğimi çabuk fark edebilmek için kırmızı mürekkeple yazıyor ve mahkemeye vermem olasılığına karşın dosyamdan siliyorlar. Beni kobay olarak kullanıyorlar. Steroidleri artık çok geç olana dek beklettiler. Sonra aşırı doz verdiler. Açıkçası beni yollarından uzaklaştırmak istediklerini düşünüyorum diye devam etti Pola. Bu haftanın tamamını tıbbi kurula onların maskelerini düşüren bir mektup yazarak geçirdim. Ama henüz postalamadım. Bunun başlıca nedeni eğer lisansları ellerinden alınırsa doktorlara ve ailelerine ne olacağından dolayı endişelenmemdi. Öte yandan hastalara zarar vermeye devam etmelerine nasıl izin verebilirim? Taviz veremem. Bir keresinde sana tavizin tek başına var olmadığını söylediğimi hatırlıyorum. Taviz hep büyür. Ve kısa bir süre sonra yürekten inandığın şeyi kaybedersin. Ve bu konuda sessiz kalmak bir tavizdir. Bana yol gösterilmesi için dua edip duruyorum. Üzüntüm artıyordu. Belki Pola'nın anlattıklarında küçük bir gerçek parçacığı bulunabilirdi. Belki doktorlarının bazıları yıllar önce Doktor Lee'nin olduğu gibi Pola'nın hareketlerinden onu başlarından savacak kadar rahatsız olmuşlardır. Ama dosyaların kırmızı kalemler yazılması, kobay deneyleri, gerekli tıbbi tedavinin geciktirilmesi. Bunlar saçma suçlamalardı ve paranoya işareti olduklarından emindim. Bu doktorların bazılarını tanıyordum ve dürüstlüklerinden emindim. Bir kez daha onun güçlü inançları ve benim güçlü inançlarım arasında seçim yapacak konumda bırakmıştı beni. Onu terk ettiğimi düşünmesini istemiyordum. Ama onun yanında nasıl kalabilirdim ki? Kendimi tuzağa düşmüş gibi hissediyordum. Sonunda onca yıldan sonra Pola benden doğrudan doğruya bir ricada bulunuyordu. Cevap verecek tek bir yol olduğunu görebiliyordum. Onu oldukça hasta bir birey olarak görmek ve tedavi etmek. Sözcüğün karanlık, yanlış anlamıyla idare etmek anlamında tedavi etmek. Pola söz konusu olduğunda hep kaçındığım bir şeydi bu. Aslında herkes için durum böyleydi çünkü birisini idare etmek, onunla bir nesne olarak ilişki kurmak, dolayısıyla o kişiyle birlikte olmanın karşı teziydi. Böylece ikilemiyle duygudaşlık kurdum. Dinledim, yumuşak bir şekilde araştırdım ve görüşlerimi kendime sakladım. Sonunda etik kuruluna daha yumuşak bir mektup yazmasını önerdim. Dürüst fakat daha yumuşak dedim. Böylece doktorlar lisansları ellerinden alınmak yerine azarlanmayla karşılaşırlar. Tabii ki bu kötü niyetli hakaret etmekti. Dünyadaki hiçbir kurul onun mektubunu ciddiye almayacaktı. Kimse bütün doktorların ona karşı komplo kurduğuna inanmayacaktı. Ne azarlama ne de lisansı iptal etme olasılığı vardı. Düşünceye daldı. Önerimi tarttı. Sanırım ona olan sevgimi hissetmişti. Dürüst olmadığımı bilmemesini umuyordum. Sonunda başını salladı. Bana iyi, sağlam bir danışmanlık verdin herif. İhtiyacım olan da buydu. Ona karşı ilk kez kötü niyetle hareket ettiğimde beni yardımcı ve güvenilir bulması ironisini acıyla hissettim içimde. Güneşe karşı olan duyarlılığına rağmen arabama kadar benimle yürümede ısrar etti. Güneş şapkasını taktı, kendini örtülere sardı. Ben motoru çalıştırırken bana son bir kez sarılmak için arabaya doğru eğildi. Uzaklaşırken dikiz aynasından geriye baktım. Şapkası ve üzerine sardığı çarşafı ışıkla parlayan ve güneşe karşı bir silüet şeklinde dikilen pola parlak bir ışık saçıyordu. Hafif bir rüzgar çıktı, üzerindekiler dalgalandı, sapı üzerinde dönüp titreyen, kendini düşmeye hazırlayan bir yaprak gibi görünüyordu. Bu ziyaretten önceki 10 yıl içinde kendimi yazılarıma adamıştım. Arka arkaya kitaplar çıkardım. Basit bir stratejiye dayanan bir üretkenlik. Yazıya öncelik veriyordum ve hiçbir şeyin ve hiç kimsenin araya girmesine izin vermiyordum. Zamanımı bir ana ayının yavrularını koruduğu gibi ateşli bir şekilde koruyor, kesinlikle gerekli olanlar dışındaki bütün etkinlikleri dışlıyordum. Pole bile gerekli olmayanlar kategorisine girdi ve onu yeniden aramak için zaman ayırmadım. Birkaç ay sonra annem öldü ve onun cenazesine giderken aklıma Pole geldi. Ölmüş abisine yazdığı veda mektubunu düşündüm. Ona hiç söylemediği şeyleri içeren mektup. Ve anneme hiç söylemediğim şeyleri düşündüm. Hemen hemen her şey. Birbirimizi sevsek de annem ve ben hiçbir zaman iki insanın temiz eller ve temiz zihinlerle birbirine uzandığı gibi yürekten yüreğe, doğrudan doğruya konuşmamıştık birbirimizle. Hep birbirimizi idare eder, ikimiz de korkarak, diğerini kontrol ederek, aldatarak, birbirimize ulaşmayan şeyler söylerdik. Eminim bu yüzden Pola ile hep dürüst ve doğrudan konuşmak istemiştim ve bu yüzden ona karşı dürüst olmayan biçimde davranmaya zorlanmaktan nefret etmiştim. Cenazeden sonraki gece etkileyici bir rüya gördüm. Annem, hepsi ölü olan birçok arkadaş ve akrabası merdivenlerin basamaklarında son derecede sessiz bir şekilde oturuyorlar. Annemin adımı çağıran, haykıran sesini duyuyorum. Merdivenin en üst basamağındaki son derece hareketsiz olan mini teyzemin özellikle farkındayım. Sonra teyzem hareket etmeye başlıyor. Önce çok yavaş, sonra gittikçe daha hızlı. Ta ki yaban arasından daha hızlı bir şekilde titremeye başlayana kadar. O anda basamaklardaki herkes, hepsi ölü olan çocukluğumun büyük insanları hızla titremeye başlıyor. Ebe amcam yanağımı sıkmak için eğiliyor. Sevgili Sonny diyor eskiden yaptığı gibi. Sonra diğerleri de yanaklarıma uzanıyor. Önce şefkatle, sonra çimdikler sert ve acı veren bir hal alıyor. Sabahın üçünde yanaklarım zonklayarak korku içinde uyanıyorum. Rüya ölümle düelloyu resmediyordu. Önce ölmüş olan annem beni çağırıyor ve bütün ölmüş akrabalarımı sessizlik içinde basamaklarda otururken görüyorum. Sonra ölüme hayatın hareketini aşılayarak ölümcül hareketsizliği yatsımaya çalışıyorum.